Ayrım 35, Tek, Hakan Nordik, sayfa 438. 97. Bölüm. Ahmet Taran'ın yardımcısı Ekmel Bozok çatışmadan teslim olmamıştı. Attıkları biber gazının arkasından odaya giren polisler Ekmel Bozok'u omzundan vurarak etkisiz hale getirmişlerdi. Odadaki kasa açıktı ve içinde imha edilmemiş pek az evrak kalmıştı. Ekmel Bozok sedye ile ambulansa taşınırken komiser Mahir ve savcı Halis Metiler Ahmet Taran'ın odasına girdiler. Ellerine ulaşan itiraflarında Ahmet Taran'ın yerini tarif ettiği gizli kasadan belli ki en yakın adamı Ekmel Bozok'un haberi bile yoktu. Kitaplıktaki Atatürk ansiklopedisinin 3. cildinin arkasındaki düğmeye basınca kütüphane 1 metre kadar yana kaydı ve arkasındaki gizli kasa ortaya çıktı. Gene Taran'ın itiraflarında yazılı olan şifreyi girerek kasayı açtılar. Kasadaki belgelerin çoğu kendilerine yollanan diğer belgeleri tamamlıyordu. Ahmet Taran önemli olan evrakları ikiye ayırmış, yarısını metresi Emel adına Şişli'de tuttuğu dairedeki kasaya saklamış, diğer yarısını da ofisteki bu kasaya koymuştu. Şişli'deki evi basan polisler kasanın boş olduğunu bildirmişlerdi. Ama Mahir de savcı da onlara yollanan evrakların Şişli'deki evden alındığını biliyorlardı. Ofisteki kasadan Mahir'in de savcının da midesini bulandıran son vuruş timinin işkence ve infazlarıyla ilgili olduğu anlaşılan epeyce eskimiş 3 adet ceset fotoğrafı da çıktı. Ahmet Taran acaba bu fotoğrafları niçin saklamıştı? Kasadan çıkanların arasında bulunan, alınan kayıt dışı paraların ve verilen bazı rüşvetlerin kayıtları olan defter de bazı bürokratların, ünlü iş adamlarının ve siyasetçilerin isimleri vardı. Aynı defterdeki bazı notlardan Mahir'in amiri Başkomiser Hüseyin Yerlici'nin Ahmet Taran'ın emniyetteki muhbiri olduğu ve Ahmet Taran'dan düzenli olarak para aldığı da anlaşılıyordu. Taran gibi tecrübeli bir adamın önemli insanlara verdiği rüşvetleri bile defterine kaydetmesi ilginçti. Ama anlaşılan bu kasaya hiç kimsenin ulaşamayacağını düşünmüştü. Defterdeki isimlerin birçoğunun sadece baş harfleri kayıtlıydı. Ama gözaltına aldıkları Securas personelini sorguya çekerken muhtemelen bu baş harflerinin hangi isimlere ait olduklarını öğrenebileceklerdi. Mahir emniyetteki en güvendiği adamına Başkomiser Hüseyin Yerlici'yi bir bahaneyle onlar gelene kadar oyalamasını tembih etti, telefonu kapattı, savcıya baktı. Adamın yüzünde mutlu mu, endişeli mi olduğunu belli etmeyen, yorumlanması zor bir ifade vardı. 98. Bölüm. Reis anahtarıyla kapıyı açıp içeri girdi. Holdeki elektrik düğmesine uzandı. Işık yandığı anda tam karşısında kafasında kar maskesiyle duran adaletçiyi gördü. Elini silahına atmaya davrandı ama çok geç kalmıştı. Adaletçinin elindeki polis taserundan çıkan akımla anında yere yığıldı. Kendine geldiğinde salonun ortasında bir sandalyeye bağlanmış ve ağzı bantlanmıştı. Bütün perdeler kapalıydı ve sadece tek bir abajur yanıyordu. Adaletçi reisin tam karşısındaki televizyonun altındaki DVD oynatıcıya bir DVD yerleştirdi ve oynatma düğmesine bastı. Ekranda baş aşağı asılı Ahmet Taran ve tam arkasında adamın anüsüne copu sokan adaletçi görüldü. Reis gözleri yerinden uğramış bir şekilde videoyu izlerken karşısındaki bir tripod üzerindeki kamerada reisi kaydediyordu. 10 dakika kadar sonra Ahmet Taran'ın video kaydı bittiğinde reisin altında boncuk boncuk terler belirmişti. Adaletçi televizyonu kapattı ve reisin karşısına çektiği bir sandalyeye oturdu. Maskesini ve ses değiştirme cihazını hala çıkarmamıştı. Aynı metalik ses duyuldu. "Aslında bütün çektiğim videoları izlemeni isterdim ama o kadar vaktimiz yok. Senin kim olduğunu Ahmet Taran ölmeden bana söyleyene kadar bilmiyordum. Reis, yenilmez adam, karanlıklar prensi, herkesten güçlü olduğunu, herkesi yenebileceğini sanan adam. Nihayet karşı karşıyayız ve senin de sıran geldi. Yıllarca rolünü o kadar iyi oynamışsın ki senden şüphelenmek kimsenin aklına gelmemiş. Çift kişilikli gibisin. Senin Son Vuruş adlı cinayet şebekesinin başındaki adam olabileceğin kimin aklına gelirdi? Cebinden birkaç sayfalık bir belge ve bir kalem çıkardı, reisin kucağına bıraktı. Bu kağıtlarda senin ve emrindeki cinayet şebekesinin yaptığı her şey senin ağzından yazılı. Şimdi ellerini çözeceğim ve bu itirafnameyi imzalayacaksın. Ceketinin cebinden silahını çıkardı, adamın arkasına geçip ellerini çözdü. Sakın ani bir hareket yapmaya kalkma. Reis kağıtları eline aldı, ilk iki sayfayı hızla gözden geçirdi ve yere fırlattı. Tam ağzındaki bandı çıkartmak için elini kaldırıyordu ki, tabancanın kabzası şakağında patlayınca sandalyeyle birlikte yere devrildi. Adaletçi hemen arkasına geçip tekrar ellerini bağladı, sonra reisin karşısına geçti ve susturucu takılı tabancanın tetiğine bastı. Reis acıyla inledi. Diz kapağını delen kurşun sandalyenin arkasında döşemeye saplanmıştı ve bacağından oluk gibi kan boşanıyordu. Eğer kanı durdurmamı istiyorsan tek bir şansın var. Bu sefer sadece sağ elini çözeceğim. İmzalayacak mısın? Reis evet anlamına başını salladı. Adaletçi yerden aldığı kağıtları ve kalemi tekrar adamın kucağına koydu. Adamın tekrar ellerini çözüp sağ elini serbest bıraktı ve diğerini sandalyeye bağladı. Reis kalemi zorlukla eline aldı ve son sayfayı imzaladı. Adaletçi kağıtları adamın elinden alıp cebinden çıkardığı başka bir sayfayı adama uzattı. Bu da banka hesaplarının devriyle ilgili. Altına da banka hesaplarının internet şifresini yaz. Reis başını kaldırdı, gözlerinden ateş fışkırıyordu. Kağıdı tekrar fırlatacak gibi bir hamle yaptığı anda susturucu takılmış tabancadan pıf diye bir boğuk ses ve ardından reisin çığlığı duyuldu. Diğer dizi de parçalanmıştı. Eli titremesine rağmen imza yerini bulup ikinci kağıdı da imzaladı, altına da şifreyi ekledi. Merak etme, bu paralar benim için değil. Hepsi öldürttüğün insanların ailelerine gidecek. Böylelikle hırsızlıkla topladığın servet adil bir şekilde dağıtılmış olacak. Şirket hesaplarına zaten polis şu anda el koymuştur. Ama bu gizli hesaplardaki milyonlarca dolardan eminim ortaklarının bile haberi yok. Ayrılma vakti geldi, birazdan polisler burada olur. Diğerleri için olduğu gibi senin için de özel bir veda hazırladım. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Döndüğünde yanında zincirinden sıkıca kavradığı köpek vardı. Hep Diyarbakır cezaevindeki Kürt tutuklulara neden devamlı marş dinlettiğinizi düşündüm. Hala o hapishaneden sağ kurtulmuş ama marş duyduğunda koşarak uzaklaşan Kürtler var. Bu köpeği de sizin gurur duyduğunuz ama Kürtlere işkence etmek için kullandığınız o marşla eğittim. Daha doğrusu o marşla köpeği çıldırttım. Bu köpek tek hamlede bir insanı öldürebilecek kadar güçlü ama öldürücü hamleyi sadece o marşı duyduğunda yapacak şekilde eğitildi. Marşın CD'sini CD çalara yerleştiriyorum ama henüz başlatmıyorum. Kayıttaki kamerayı durdurdu, içindeki kaseti alıp cebine attı. Evet reis, artık veda vakti geldi. Köpeği zincirinden çekerek camlı bahçe kapısına doğru yürüdü. Sürgülü kapıyı açtı, dışarı çıktı ve kapıyı zincirin geçebileceği ufak bir aralık bırakarak kapattı. Köpek içeride kalmıştı ama adaletçi dışarıdan hala zincirini tutuyordu. Eğer bakışlar öldürebilseydi reisin, adaletçiye sabitlenmiş bakışları onu binlerce parçaya ayırıp toz haline getirebilirdi. Adaletçi yavaşça elini kafasındaki kar maskesine uzattı ve tek hamlede hem kar maskesini hem de ağzının üzerindeki ses değiştirme aparatını çıkarttı. Reis, yani Orgeneral Necmi Türkkan'ın gözlerindeki ifadenin tarifi imkansızdı. Hayatındaki en büyük şok, en büyük acı, en büyük öfke ve en büyük hayal kırıklığı bir saniyeye sığmıştı. O kısacık an ikisinin arasında adeta havada dondu ve asılı kaldı. Adaletçi cebinden çıkardığı uzaktan kumandanın düğmesine basarken aynı anda köpeğin zincirini bıraktı. Odayı dolduran marşın ilk notaları duyulduğunda köpek ölüm saldırısı için Orgeneral Türkkan'ın gırtlağına doğru ok gibi fırlamıştı bile. Orgeneral Türkkan'ın sandalyesi devrilmeden önce göz bebeklerinde donan son görüntü, kar maskesinin altından beliren bir tanecik kızı, göz bebeği Melisa'nın yüzüydü. 99. Bölüm. Melisa son defa evine uğradı. Bütün gerekli eşyaları hazırdı ve hepsi tek bir el çantasına sığmıştı. Bilgisayarın hard diskini sökmeden önce hem Ahmet Taran'ın hem de babası Necmi Türkkan'ın hesaplarına girdi. Paranın büyük kısmını son vuruş dibinin kurbanlarının ailelerine dağıtılmak üzere internet üzerinden temas kurduğu kayıp yakınlarının temsilcisi haberci Kod adlı hacker Mehdi Fırat'ın verdiği hesaba aktardı. Yapması gereken son iki para transferi kalmıştı. İlkini James ile hayallerinizdeki dergiyi çıkarman için notuyla DM'nin hesabına, ikincisini de hastanede sık sık ziyaret ettiği ve annesinin bir alt katında yatan yüzbaşı Kürşat Bakır'ın çocukken annesini terk ettiği, ilik nakli bekleyen küçük kızı Elif Bakır'ın hesabına yolladı. Hard diski formatladı ve yanına aldı. Hem Ahmet Taran hem de Kürşat Bakır'ı kaçırırken kullandığı McBride'ı bardan tavlamak için de sarı saçlı olanını kullanmıştı. Erkek peruklarını ve kıyafetlerini koyduğu torbayı ve el çantasını alıp çıktı. Son söz. İstanbul New York uçağı havalanalı 20 dakika olmuştu. DM cebinden DVD'ler ile mektubun olduğu zarftan çıkan sarı kırmızı yeşil yünlerle yapılmış örgü bilekliği çıkardı ve bileğine taktı. Bilekliği Melisa ile seviştikleri gün yatak odasında görmüştü. İçinde küçük bir oğlan çocuğu fotoğrafı bulunan bir çerçevenin kenarına asılıydı. Artık fotoğraftaki çocuğun Baran olduğunu biliyordu. Etrafına bakındı. Henüz ağlayan bir bebek sesi gelmiyordu. Belki bu sefer uyuyabilirim diye içinden geçirdi, koltuğunu geriye yatırdı. Rio'da Copacabana plajında güneş doğuyordu. Melisa elinde çantasıyla deniz kenarına doğru yürüdü, ayakları çıplaktı. Tam suyun kenarına ayakları suya girecek şekilde oturdu. Çantasının fermuarını açtı ve en üstte duran Baran'ın çerçeveli fotoğrafını çıkarıp yüzü denize bakacak şekilde yanına koydu. Doğan güneşe baktı, sırt üstü kumlara uzandı, gözlerini yumdu. Kitabın sonu. 28 Ağustos 2015. Sayfa 445. Merhaba, ben okuyucunuz Levent Fidios. Sizlere son kez bir internet sayfasından milliyet.com.tr/maskesini-düşürdü-gündem 198-39-48 internet sayfasından bir haberi okumak istiyorum. Maskesini düşürdü. Rüstem Batum, Hakan Nordik Takma ismiyle yayımladığı polisiye romanın kendisine ait olduğunu açıkladı. Batum Tek adlı kitabı çıktığında maskeyle fotoğraf vermişti. Geçen ay Tek isimli bir polisiye çıktı Doğan Kitap'tan. Yazarı maskeli pozlarıyla verdiği röportajlarda Takma isimle yazdığı kitabını anlatıyor, ancak gerçek kimliğini kesinlikle açıklamıyordu. Yazarın kimliğiyle ilgili tahminler yapılıyor ama Hakan Nordik'in gerçek kimliği çözülemiyordu. Yazar önceki gün kendi isteğiyle kimliğini Milliyet gazetesine açıklamaya karar verdi. Hakan Nordik'in aslında 90'lı yıllarda televizyonda talk show programı yapan Rüstem Batum olduğunu öğrendik. Kitabının pek çok bölümünü yazdığı Kaktüs Kafe'de Batum'la bir araya geldik. Neden takma isim ve maske kullandınız? Buna nasıl karar verdiniz? Aslında şununla ilgili belki biraz garip gelecek bir takım insanlara ama ben televizyon programı yaptığım yıllarda bir ara fazlaca popülerdim. Dolayısıyla popülerliğin avantajları olmasının yanı sıra dezavantajlarını da çok yaşadım. Bu kitap 5 senemi aldı. Güveniyorum da iyi bir polisiye diye düşünüyorum. O yüzden istedim ki insanlar kitaptan bahsetsin. Çünkü ben şimdi kendi ismimle konuşsam hep eskisiyle karşılaştırılacaktım. Kitap kendi kendine gitsin istedim ama biz bunu böyle devlet sırrı gibi saklamayı beceremedik. Neden beceremediniz? İnsanlar haberdar mı oldu? Kitabı okuyan ve beni iyi tanıyan herkes benim yazdığımı hemen anladı mesela. Benim çocukluk arkadaşlarım ve dostlarım anladı. Kitabı okuyunca benimle ilgili bir şey bulmak kolay. Dolayısıyla çok insan öğrenmiş oldu. Hadi onlar bir şey değil ama gazeteciler öğrendi sonunda. Bir gazeteci telefon etti mesela. Merhaba Hakan Bey, nasılsınız diye. Benim iyi tanıdığım insanlar bunlar. Onlara söylememeleri konusunda rica ettim. Nasıl bir cevap aldınız? İki tanesi dedi ki, arkadaşlık başka, gazetecilik başka, biz bunu yazacağız. Zaten belli ki ondan sonra başkalarına da yayılacak bu. O yüzden beceremedik yani. Yoksa mesela reklam için mi yaptınız diye soruyorlar. Yani reklam için kendi ismimi kullanmak benim için çok daha kolay açıkçası. Bilinmeyen bir ismi piyasaya çıkarmaktansa onlar bana çok komik geliyor. Neden maske takmayı seçtiniz? Kitabı yayınlayacağımız zaman yayın evi dedi ki, iyi de nasıl duyuracağız sizi ve bu kitabı? Sonra maskeli bir yazar olsun diye düşündük. O zaman bize parlak bir fikir gibi geldi konuşurken. Ama yani o maskeli yazar fotoğrafları çekilip basıldığında bana son derece ters geldi açıkçası. Çünkü benim kitapta anlattığım şeylere, vermek istediğim imaja falan gayet aykırı olduğunu düşünmeye başladım. Maskeli bir adam kötü şeyler çağrıştırdı. Neleri çağrıştırdı? Biraz böyle kötü şeyleri çağrıştırıyor insanlara. Fotoğraflar da bana biraz özel kuvvetler, jitem, mitem gibi şeyleri çağrıştırıyor. Fotoğrafları basılı görene kadar hakikaten anlamadım. Basılı gördüğüm zaman dedim ki, bu maskeli adam imajı benim için hiç iyi bir şey değil aslında. Bir de üzerine gazeteci arkadaşlarım da, biz seni biliyoruz, yazıyoruz dedikten sonra dedim ki, tamam, maskeli adam meselesinden de kurtulmak istiyorum zaten. Evet, kitap burada tamamen bitti.